Ayrım 32, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 501. 19. Bölüm, 3 Haziran Cuma, 4 Haziran Cumartesi. Cuma sabahı saat 4'te kişisel biyografisini yazıp bitiren Lisbeth Salander, Blomqvist'in Yahoo gruptaki aptallar masası adresine postaladı. Sonra uzanıp tavana bakmaya başladı. 30 Nisan'da 27 yaşına basmıştı. Doğum gününün farkında bile değildi. Bir odada mahkumdu. Daha önce St. Stefan Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde kalırken de böyle olmuştu. Eğer işleri böyle ters giderse daha çok doğum gününü deliler evinde geçirirdi. Buna izin vermeyecekti. Daha önce bir yere kapatıldığında onlu yaşların başındaydı. Şimdi yetişkin bir insandı. Bilgileri ve yetenekleri o zamankinden çok farklıydı. Kaçıp başka bir ülkeye yerleşerek yeni bir kimlik ve yeni bir hayat edinmesinin ne kadar süreceğini düşünüyordu. Yataktan kalktı, banyoya gidip aynada yüzüne baktı. Artık topallamıyordu. Elini kalçasındaki yaraya götürdü. Kabuk bağlamıştı. Kollarını büktü, omuzlarını ileri geri oynattı. Biraz kasılıyordu ama iyi durumdaydı. İşaret parmağını büküp başına vurdu. Beynini delen kurşun önemli bir arıza bırakmamıştı. Deli şansı vardı. El bilgisayarını alana kadar Sahlgrenska Hastanesi'nde kapatıldığı odadan nasıl kaçacağını düşünmüştü. Doktor Anders Jonasson ile Mikael Blomqvist ona bir el bilgisayarı ulaştırarak bu planını alt üst etmişlerdi. Mikael'in yazdıklarını okuyup derin derin düşünmüştü. Mikael'in planıyla kendi plan ve imkanlarını karşılaştırmış, enine boyuna tarttıktan sonra bir kez olsun Mikael'in dediği gibi yapmaya karar vermişti. Sistemi test edecekti. Mikael Blomqvist onu kaybedecek bir şey olmadığına ikna ederek başka bir kaçma imkanı sunmuştu Lisbeth'e. Eğer bu plan işe yaramazsa St. Stefan ya da başka bir deliler evinden kaçmak için yeni bir plan yapmak zorunda kalacaktı. Mikael'in önerdiği kurallarla oyuna katılmaya karar vermesinin en büyük nedeni intikam arzusuydu. O hiçbir şeyi affetmezdi. Zalachenko, Björk ve Bjurman ölmüşlerdi. Ama Teleborian denilen adam yaşıyordu. Kardeşi Ronald Niederman'da yaşıyordu. Aslında Niederman onun sorunu değildi. Tamam, mezara gömülmesine yardım etmişti ama yine de ikincil bir sorundu. Bir gün onun peşine takılır mıyım bilmiyorum ama o zamana kadar polisin sorunu. Evet, Mikael haklıydı. Hayatını şekillendiren komplonun arkasında bilinmedik bir yüz vardı. Bu anonim yüzün kimliğine ulaşmalıydı. Kısacası Mikael'in planına uymaya karar vermişti. Bu nedenle hiç süslemeden kuru bir dille 40 sayfada anlatmıştı hayatını. Her şeyi dikkatle formüle etmişti. Yazdığı her sözcük doğruydu. Mikael'in yaklaşımı doğruydu. İsveç basını onu öyle bir canavara dönüştürmüştü ki bir parça daha saçmalamak ününe zarar getirmezdi. Bununla birlikte otobiyografisinde kendisi ve hayatı hakkındaki bütün gerçeği anlatmamıştı. Bunu yapması için bir neden yoktu. Tekrar yatağa dönüp yorganın altına girdi. Tanımlayamadığı bir huzursuzluk vardı içinde. Uzanıp Annika Giannini'nin ona verdiği not defterini aldı. Neredeyse hiç kullanmamıştı. Yalnızca bir satır yazdığı ilk sayfasını açtı. X küp artı Y küp eşittir Z küp. Önceki kış Karayip Adaları'nda kendinden geçerek haftalarca Fermat teoremiyle ilgilenmişti. İsveç'e döndüğünde Zalachenko'nun peşine düşmeden önce denklemlerle oynamaya devam etmişti. Bir zamanlar Fermat teoreminin çözümüne dokunduğunu hissederek kıvranıyordu. O çözümü yaşadım ama nasıl olduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Hatırlayamamak Lisbeth Salander için yeni bir fenomendi. İnternete girip rastgele seçtiği HTML kodlarına şöyle bir göz atarak belleğine kaydetmiş, daha sonra hatırlamaya çalışarak kendini denemiş ve sınavı geçmişti. Bir çeşit lanetlenme gibi kabullendiği fotoğrafik belleğini kaybetmemişti. Kafasında her şey yerli yerindeydi. Tek sorun şu Fermat teoremiydi. Çözümünü bulduğunu hatırlıyor ancak nasıl, ne zaman ve nerede olduğunu aklına getiremiyordu. Daha da kötüsü Fermat'ın sırrına karşı hiçbir ilgi duymuyordu. Bu teorem artık onu cezbetmiyordu. Bu kötüye işaretti. O böyle çalışırdı. Önce bir gizin cazibesine kapılır, çözdükten sonra bütün ilgisini kaybederdi. Fermat olayında da böyle olmuştu. Artık Fermat omzuna oturup dikkatini çeken, zekasını test eden bir şeytan değildi. Teoremi sıradandı, kağıt üzerinde bir sürü anlamsız işaret. Bu gizin peşinden gitmek için en küçük bir istek duymuyordu. Bu onu endişelendirdi. Not defterini bir kenara koydu. Uyumalıydı. Uyuyamadı. El bilgisayarını çıkarıp internete girdi. Bir süre düşündükten sonra el bilgisayarını aldığından beri hiç girmediği Dragan Armanski'nin sabit diskine bağlandı. Armanski Mikhail Blomkvist'le birlikte çalışıyordu. Bununla birlikte Lisbeth Salander onun neyle uğraştığını öğrenmek için yakıcı bir istek duymamıştı. Dalgın bir ifadeyle e-postaları okudu. David Rosie'nin Erika Berger'in villasının güvenlik sorunuyla ilgili yaptığı analize rastladı, dikkat kesildi. Erika Berger'in peşinde bir sapık var. Önceki gece Erika Berger'in evinde gecelediği belli olan Susan Linder'in gönderdiği raporu okudu. Saat kaçta gönderildiğine baktı, e-posta sabaha karşı 3'te gönderilmişti. Berger'in günlüğünün, mektuplarının, fotoğraflarının ve çok özel bir video kasetinin yatak odasındaki komodinin çekmecesinden çalındığını rapor ediyordu. Bayan Erika Berger'le bu konuyu enine boyuna düşündükten sonra hırsızlığın Berger ayağına batan camdan dolayı Naka Hastanesi'ne gittiğinde yapıldığına karar verdik. Ev 2,5 saat boyunca NIP'in yetersiz alarm sistemi yüzünden korumasız kalmış. Ne Berger ne de Rosin birlikte oldukları süre içerisinde hırsızlığın farkına varmışlar. Bütün bunlar Berger'i taciz eden adamın onu izlediğini, taksiye bindiğini gördüğünü, topallamasından ayağını yaraladığı sonucunu çıkardığını ve hemen dairesine girdiğini gösteriyor. Lisbeth Armanski'nin sabit diskinden çıkarak düşünceli bir ifadeyle el bilgisayarını kapattı. Karmaşık duygular içindeydi. Erika Berger'i sevmesi için bir neden yoktu. Yeni yıl akşamından önce onu Hornsgatan'da Blomkvist'le kol kola yürürken gördüğü günü hatırladı. Aşağılandığını hissetmişti. Bütün hayatının en aptal anlarından biriydi. Bir daha asla bu tür duygulara kapılmayacaktı. O zaman Erika'ya karşı mantıksız bir nefret duygusuna kapılmış, peşlerinden gidip kafasını uçurmamak için kendisine zor hakim olmuştu. Gülünçtü ama şimdi düzelmişti. Dediği gibi Erika Berger'i sevmesi için bir neden yoktu. Çalındığı rapor edilen Erika Berger'in çok özel video kasetini düşündü bir süre. Kendisinin çok özel video kasetinde Nils Moruk Pezevenk Buyurman'ın kendisine nasıl tecavüz ettiği kayıtlıydı. Şimdi kayıt Mikhail Blomkvist'in ellerindeydi. Eğer biri onun evine girip bu kaseti çalsa neler hissedeceğini merak etti. Ona zarar vermeyi hiç düşünmese de Mikhail Blomkvist bunu yapmıştı. Zor bir durum. Perşembeyi cumaya bağlayan gece Erika Berger'i uyku tutmadı. Durup dinlenmeden evin içinde topallayarak dolaşırken Susan Linder de endişeyle onu izliyordu. Erika'daki huzursuzluk ağır bir sis gibi bütün evi kaplamıştı. Sabaha karşı 2,5'ta uyumasa bile hiç değilse yatağa uzanıp dinlenmesi için Berger'i ikna eden Susan Linder, Berger yatak odasına girip kapıyı kapattığında rahatlayarak iç çekmişti. Daha sonra dizüstü bilgisayarını açıp yaşananları özetleyerek Dragan Armanski'ye göndermişti. Daha e-postayı gönderir göndermez Erika Berger'in tekrar ayaklandığını işitmişti. Sabah 7'ye yaklaşırken Linder'in Erika Berger'i ikna etmek için ikinci kez dil dökmesi gerekmişti. Bu defa SMP'yi arayıp hasta olduğunu ve işe gidemeyeceğini bildirmesini önerdi. Gözünden uyku akan Erika Berger sonunda bir işe yaramayacağına ikna olup gönülsüzce de olsa Linder'in tavsiyesine uydu. Daha sonra oturma odasının kontür plakla kapatılmış penceresinin önündeki koltuğa uzanarak uykuya daldı. Susan Linder bir battaniye getirip Erika'nın üzerine örttükten sonra kahve yapıp Dragan Armanski'yi aradı. Erika'nın villasına David Rosie'nin önerisiyle geldiğini anlattı. ''Bu gece ben de gözümü kırpmadım.'' ''Tamam, Berger'in yanında kal, birkaç saatte uyu.'' dedi Armanski. ''Bunu faturaya nasıl yansıtacağız bilemiyorum. Sonra çözeriz.'' Erika Berger öğleden sonra 2,5'a kadar uyudu. Uyandığında Susan Linder oturma odasının diğer köşesindeki koltuğa uzanmış uyuyordu. Monica Figueroa cuma sabahı uyuyakalmıştı. Sabah koşusuna vakti yoktu. Duş aldıktan sonra geç uyanmasının suçunu yüklediği Mikhail Blomkvist'i bir tekmeyle yataktan yuvarladı. Mikhail Blomkvist millenyuma girdiğinde onu bu saatte görenler şaşırdılar. Mikael ağzında bir şeyler geveleyip kahve aldıktan sonra Malin Erickson'la Henry Cortez'i odasına çağırdı. 3 saat boyunca gelecek temas ayısının metinlerini gözden geçirdiler ve kitabın hangi tarihte yayınlanacağını konuştular. Doug Swenson'un kitabı dün matbaaya gitti dedi Balin. Cep kitabı formunda basılacak. Tamam. Derginin başlığı The Lisbeth Salander Story olacak dedi Henry Cortez. Mahkeme tarihini değiştirmeye çalışıyorlar ama 13 Temmuz çarşamba gününe karar verildi. O zamana kadar dergiyi basarız. Ancak dağıtım hafta ortasına kalır. Zamanına sen karar ver. Tamam, geriye bir tek Zalachenko kitabı kalıyor. Şimdilik tam bir karabasan. Başlığı servis koyacağız. Kitabın yarısını milenyumda hallederiz. Doug Swenson ile Mia Bergman cinayeti çıkış noktamız olacak. Arkasından Lisbeth Salander avını, sonra da Zalachenko ile Niederman'ı anlatacağız. Kitabın ikinci bölümünde servis hakkında bildiklerimizi yazacağız. Mikael, matbaa bize her türlü toleransı gösterse bile biz yine de en geç Haziran sonunda baskıya hazır etmeliyiz. Kristen'in sayfa düzeni için en azından birkaç güne ihtiyacı var. 2 haftamız kaldı, nasıl yetiştireceğimizi anlayamıyorum. Öykünün tamamını açığa çıkarmaya vaktimiz yok diyerek kabul etti Mikael. Ama önümüzde bir yıl da olsa bunu başaracağımızı sanmıyorum. Biz bu kitapta neler yaşandığını anlatacağız. Eğer bir konuda yeterli kaynak bulamamışsak bunu da yazacağız. Üzerine spekülasyon yaptığımız konuları açık bir şekilde belirteceğiz. Kısacası yalnızca belgeleyebildiğimiz olayları ve bunların nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair kanaatlerimizi yazacağız. Çok bulanık dedi Henry Cortez. Mikael başını salladı. Eğer bir SAPO üyesinin evime girdiğini, bunu video kayıtlarıyla kanıtlayabileceğimi söylersem bu belgelenmiş bir iddia demektir. Eğer bu adamın bunu servisten aldığı emirle yaptığını söylersem bu da spekülasyon demektir. Ama açığa çıkardığımız şeylerin ışığında mantıklı bir spekülasyon olur, anladın mı?
Anladım.
Bütün metinleri yazmaya yetişemem. Henry, elimde senin bir araya getireceğin metinlerin listesi var. Kitap sayfasıyla 50 sayfa kadar bir şey. Malin, Doug Swenson'un kitabını hazırlarken yaptığımız gibi Henry'e yardım edeceksin. Kitabın kapağına üçümüzün ismi de yazılacak. Sizin için uygun mu?
Elbette dedi Malin ama başka bir takım problemlerimiz var.
Ne? Sen kendini Zalachenko öyküsüyle yıpratırken biz de burada bir sürü işle boğuşuyoruz. Ve bana ulaşamıyorsunuz. Malin Erickson başını salladı. Haklısın, üzgünüm.
Üzülmene gerek yok. Bir öyküye kilitlendiğinde başka her şeyi unuttuğunu hepimiz biliyoruz. Ama biz öyle değiliz. En azından ben değilim. Erika Berger buradayken ona yaslanıyordum. Henry var ama tam bir beceriksiz. Üstelik öykünle ilgili senin kadar o da çalışıyor. Ayrıca seni hesaba katsak bile yazı işlerinde 2 kişiye daha ihtiyaç var.
2 mi?
Ben Erika Berger değilim. Onunki kadar tecrübem yok. İşi öğrenmeye çalışıyorum. Monica Nilsson'un kıçından ter damlıyor. Lotti Karim'in de öyle. Durup düşünmeye vaktimiz yok.
Bu geçici bir durum. Mahkeme başlar başlamaz.
Hayır Mikael, o zaman da geçmeyecek. Asıl cehennemi mahkeme başladığında yaşayacağız. 3 ay boyunca seni ancak televizyonlarda göreceğiz. Wennerström olayından sonra neler olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
Mikael iç çekerek yavaş yavaş başını salladı. Önerin ne?
Eğer bu sonbahar milenyumu çıkartmak istiyorsak yeni elemanlar almak zorundayız. 2, belki de daha fazla. Bu işi yapacak kapasiteden yoksunuz. Bir de bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğimden emin değilim.
Anlıyorum.
Ciddiyim. Yayın yönetmeni yardımcılığında elime su döken çıkmaz. Hele bir de Rika Berger gibi bir şefle çalışıyorsanız. Yazın şöyle bir deneyelim demiştik. Denedik işte. Benden genel yayın yönetmeni olmaz.
Boş laf dedi Henry Cortez. Malin başını iki yana salladı. Tamam dedi Mikael, dediklerini duydum ama olağanüstü bir durum yaşadığımızı unutma.
Malin ona gülümsedi. Bunları personelin dırdırı olarak görebilirsin.
AKD'nin operasyon bölümü elemanları cuma gününü Mikael Blomkvist'ten aldıkları bilgilerin iç yüzünü araştırmaya ayırdılar. Çalışanlardan ikisi bütün belgeleri topladıkları Freedom's Plan'daki büroya taşınmıştı. Ama iç yazışmaların yürütüldüğü bilgisayar sistemi merkezde olduğundan her gün merkezle bu büro arasında birkaç kez gidip gelmek zorunda kalıyorlardı. 10 dakikalık bir mesafeydi ama yine de sıkıntılı bir durumdu. Frederick Clinton ile Hans von Rottinger'in 1960 ile 1970 arasında SAPO ile bağlantılarını içeren bütün dosyalar öğle vakti yeni büroya getirilmişti.
Rottinger askeri istihbarattan geliyordu. Yıllarca Savunma Bakanlığı'nın koridorlarını aşındırmıştı. Frederick Clinton 1967 yılında Hava Kuvvetleri'nden SAPO'nun personel araştırma bölümüne transfer olmuştu. Her ikisi de 1970'li yılların başında SAPO'dan ayrılmıştı. Clinton 1971'de, Rottinger de 1973'te. Clinton özel şirketlerde danışmanlık yaparken Rottinger Uluslararası Atom Enerji Örgütü'nde İsveç adına görev almıştı. Çalışma ofisi Londra'daydı. Akşama doğru Ed Clinton odasına giren Monica Figueroa, Clinton ile Rottinger'in SAPO'yu terk ettikten sonraki kariyerlerinin önemli ölçüde sahte olduğunu açıkladı. Clinton'ın kariyerinin izini sürmek oldukça zordu. İş dünyasında özel danışmanlık her anlama gelebilirdi. Üstelik özel sektördeki faaliyetlerini devlete bildirme zorunluluğu da yoktu. Vergi kayıtlarına göre iyi para kazanıyordu ama bütün müşterileri İsviçre ya da benzeri ülkelerdendi. Bütün bunların uydurma olduğunu ispatlamak çok zordu. Bununla birlikte Rottinger Londra'da bahsi geçen büroya adımını bile atmamıştı. İş adresi diye gösterdiği bina 1973 yılında yıkılmış, yerine King's Cross istasyonu kurulmuştu. Yani bir şeyleri kamufle etmeye çalışırlarken bu defa baltayı taşa vurmuşlardı. Figueroa'nın ekibi Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'nden emekli olmuş insanlarla görüşmüştü. Hiçbiri Hans von Rottinger diye bir adamdan bahsedildiğini duymamıştı. Öyleyse dedi Ed Crank, bu adamın gerçekte ne yaptığını bulmalıyız. Blomkvist'le ne yapacağız? Nasıl yani? Clinton ile Rottinger hakkında bir şey bulursak onu bilgilendireceğimize söz vermiştik. Ed Crank bir süre düşündü. Tamam dedi, eğer biraz uğraşırsa zaten bu bilgilere ulaşacak. En iyisi onunla aramızı sıcak tutalım. Bilgileri ona ver ama muhakeme gücünü kullan. Monica Figueroa söz verdi. Hafta sonu ne yapılacağını tartıştılar. Monica'nın iki yardımcısı çalışmaya devam edecek, Monica da dinlenecekti. İşten çıkar çıkmaz St. Eric's Plan'daki spor salonuna giden Monica, ağır bir antrenmanla spor yapmadan geçirdiği saatleri telafi etti. Akşam saat 7 civarında evine döndü. Duş aldı, basit bir akşam yemeği hazırladıktan sonra haberleri dinlemek için televizyonun karşısına geçti. Saat 7.30 civarında üzerine bir huzursuzluk çöktü. Koşu kıyafetlerini giydi, dış kapıya geldiğinde birden durup kendini dinledi. Alçak Blomkvist! Cep telefonunu çıkarıp Mikael'in T10'unun numarasını tuşladı. Rottinger ile Clinton hakkında biraz bilgi topladık. Dinliyorum. Eğer ziyaretime gelirsen anlatırım. Ha. Fazla enerjimi boşaltmak için koşu kıyafetlerimi yeni giydim dedi Monica. Koşuya başlayayım mı yoksa seni mi bekleyeyim? Saat 9 sana uyar mı? Hem de nasıl? Cuma akşamı saat 8 civarında Lisbeth Salander'in odasına giren Doktor Anders Jonasson ziyaretçi sandalyesine oturup arkasına yaslandı. Muayene edecek misin diye sordu Salander. Hayır, bu akşam etmeyeceğim. İyi. Bugün hakkında bir değerlendirme yapıp savcıya seni artık taburcu edebileceğimizi bildirdik. Anladım. Hemen bu akşam seni Göteborg hapishanesine götürmek istediler. Bu kadar çabuk mu? Jonasson başını salladı. İşin arkasında belli ki Stockholm var. Çok yaygara kopardılar. Yarın sabah son birkaç test daha yapacağımı, seni pazar gününden önce bırakamayacağımı söyledim. Niçin? Bilemiyorum. Bu kadar acele etmeleri beni rahatsız etti. Lisbeth Salander'in yüzünde gerçek bir gülümseme belirdi. Eğer üzerinde birkaç yıl çalışabilse, Jonasson'dan sıkı bir anarşist çıkarırdı. Sivil itaatsizliğe eğilimi vardı. Yatakta sırt üstü uzanmış tavana bakan Mikael, Frederick Clinton dedi. Eğer o sigarayı yakarsan göbeğinde söndürürüm dedi Monica. Mikael elindeki sigara paketine şaşkın gözlerle baktı. Affedersin dedi, balkonda içebilir miyim? Eğer daha sonra dişlerini fırçalayacaksan. Başını sallayan Mikael çarşafa sarındı. Onu mutfak balkonuna kadar izleyen Monica, büyük bir bardak soğuk su doldurup balkon kapısının pervazına yaslandı. Frederick Clinton hala yaşıyor. Eskilerle aradaki bağ o. Ölümle boğuşuyor. Böbrekleri iflas etmiş. Zamanının önemli bir kısmını diyaliz makinesine bağlı ya da başka bir tedaviyle geçiriyor. Ama yaşıyor. Belki de onunla doğrudan ilişkiye geçip yüz yüze konuşmalıyız. Bakarsın bildiklerini anlatır. Olmaz dedi Monica. Birincisi bu bir ön araştırma ve bunu polis yürütür. Bu açıdan bakıldığında bu öyküde biz yok.
İkincisi, sana Ed Clint'le yaptığın anlaşma çerçevesinde bilgi veriyoruz. Bu anlaşmaya göre araştırmaya zarar verecek bir şey yapamazsın.
Ona bakıp gülümseyen Mika'ya sigarasını söndürdü.
Of dedi, sapo tasmamı sıkıyor.
Monica'nın yüzü birden düşünceli bir hal aldı.
Mikael, bu işin şakası yok.
Cumartesi sabahı SMP'ye giden Erica Berger'in midesinde bir ağırlık vardı. Evine yapılan saldırıdan önce artık gazetede kontrolü ele almaya başladığını hissediyor ve bir hafta sonu tatilini hak ettiğini düşünüyordu. SMP'ye başladıktan sonra hafta sonları da çalışmıştı. Ama Borgsky raporunun yanı sıra en mahrem anılarının da çalınmış olması dinlenmesini imkansız kılıyordu. Susan Linder'le birlikte büyük bir bölümünü evinin mutfağında geçirdiği uykusuz bir geceden sonra zehirli kalemin harekete geçip ele geçirdiği fotoğrafları her an yayınlamasını bekliyordu. İnternet soysuzlar için ideal bir araçtı.
Tanrım, kocamla birlikte başka bir adamla nasıl düzüştüğümüzü gösteren video kaset de elinde. Dünyanın bütün bulvar gazetelerine malzeme olacağım.
Bütün bir gece panik ve pişmanlık duygularıyla kıvranmıştı. Susan Linder onu ikna ederek gidip yatmasını sağlamıştı. Saat 8'de ayağa kalkıp SMP'ye gelmişti. Saklanıp seyredemezdi. Eğer beklediği fırtına kopacaksa bunu herkesten önce karşılamalıydı. Yarısı boş yazı işlerinde her zamanki cumartesi havası vardı. Salonun ortasındaki masaların arasından geçerken çalışanlar onu nazikçe selamladılar. Anders Holm yoktu, haber müdürlüğünü Peter Frederikson üstlenmişti.
''İyi günler, bugün dinleneceğini düşünüyordum.'' diye selamladı Erika'yı.
''Ben de, ama dün kendimi iyi hissetmediğimden işe gelemedim. Yapacak bazı işlerim var, gazete ne durumda?''
''Pek bir şey yok. En sıcak haberler Dalarna'daki ağaç endüstrisinin kar ilanıyla Norrköping'de bir kişinin yaralandığı soygun olayı.''
''İyi, ben cam kafesteyim, biraz çalışacağım.''
Erika koltuk değneklerini kitaplığa yaslayarak koltuğuna oturdu. Bilgisayarını açtı, internete bağlanıp e-postalarını kontrol etmeye başladı. Birçok e-posta almıştı ama zehirli kalemden bir şey yoktu. Hırsızlığın üzerinden neredeyse 2 gün geçmesine karşın henüz harekete geçmemişti. Eline geçirdiği hazine sandığının üzerinde sessizce oturuyordu.
Niçin? Taktik mi değiştirdi? Şantaj mı yapacak? Yalnızca iplerimi elinde mi tutmak istiyor?
Aslında yapacağı özel bir iş yoktu. Formüle etmeye çalıştığı SMP strateji dokümanını açtı. 15 dakika boyunca harfleri görmeden öylece ekrana baktı. Gregory aradı ama ulaşamadı. Kocasının cep telefonunun yurt dışında çalışıp çalışmadığını bile bilmiyordu. Eğer dert etse ona ulaşabilirdi ama buna takati yoktu. Daha doğrusu sanki felç olmuş gibiydi. Borgsio dosyasının çalındığını bildirmek için Mikael'i aradı, cevap alamadı. Saat 10'u bulmuş ama o henüz hiçbir şey yapmamıştı. Tam bilgisayarını kapatmak için elini uzattığında ICQ'su sinyal verdi. Şaşkın gözlerle menüye baktı. ICQ'nun ne olduğunu biliyordu ama çok nadir sohbet ederdi. SMP'ye başladıktan sonra bu programı hiç kullanmamıştı. Cevap vermek için tereddütle tıklandı.
Merhaba Erika.
Merhaba, kimsiniz?
Özel, yalnız mısın?
Bir tuzak, zehirli kalem.
Evet, kimsin?
Kalle Blomqvist Sandham'dan döndüğünde evinde buluşmuştuk.
Erika kim olduğunu çıkarana kadar birkaç saniye ekrana öylece baktı.
Lisbeth Salander, imkansız.
Orada mısın?
Evet.
İsim zikretme, kim olduğumu anladın mı?
Blöf yapmadığını nereden bileyim?
Mikael'in boynundaki yaranın nasıl olduğunu biliyorum.
Erika yutkundu. Bu dünyada bunu bilen yalnızca 4 kişi vardı. Lisbeth de bunlardan biriydi.
Tamam, ama benimle nasıl sohbet edebiliyorsun?
Bilgisayar konusunda çok yetenekliyim.
Lisbeth Salander tam bir bilgisayar şeytanı. Ama Nisan ayından beri Saul Gransk Hastanesi'nin bir odasına hapisken bunu nasıl yapabiliyor?
Tamam.
Sana güvenebilir miyim?
Nasıl yani?
Bu konuşma aramızda kalacak.
Polisler internete bağlanmanın bir yolunu bulduğunu bilsinler istemiyor. Elbette bilmeyecekler. İsveç'in en büyük gazetesinin genel yayın yönetmeniyle bu yüzden konuşuyor.
Kuşkusuz, ne istiyorsun?
Borcumu ödemek.
Ne borcu?
Millennium benim arkamda durdu.
Biz işimizi yaptık.
Diğer gazeteler yapmadı.
Sana yöneltilen suçlamalar asılsızdı.
Peşinde bir sapık var.
Erika'nın kalp atışları birden hızlandı. Uzun bir süre tereddüt etti.
Nereden biliyorsun?
Çalınan video kaset, evine giren hırsız. yardım edebilir misin? Erika Berger bu soruyu sorduğuna inanamadı. Ne aptallıktı. Lisbeth Salander hastanede yatıyordu. Kendi sorunları başından aşkındı. Belki de Erika'nın yardım için başvuramayacağı tek insandı. Bilemiyorum, denememe izin ver. Nasıl? Soru, bu soysuzun SMP'de çalıştığını düşünüyorsun değil mi? Kanıtlayamam. Şüphelerinin nedeni ne? Erika cevaplamadan önce uzun süre düşündü. Yalnızca bir his. Her şey ben SMP'ye geçtikten sonra başladı. SMP'de çalışan başka biri de benim e-posta adresim üzerinden zehirli kalemin gönderdiği hoş olmayan mesajlar aldı. Zehirli kalem? O soysuza bu adı verdim. Peki bu zehirli kalem niçin seni hedef seçti? Bilemiyorum. Kişisel bir hesaplaşma olduğunu gösteren bir şey var mı? Nasıl yani? SMP'de kaç kişi çalışıyor? Yayın evi dahil yaklaşık 230. Bunların kaçını şahsen tanıyorsun? Tam bilemiyorum. Meslek hayatım boyunca değişik vesilelerle birçok gazeteciyle karşılaştım. Kavga ettiğin biri var mı? Hayır, öyle önemli bir kavga yok. Senden intikam almak isteyen biri olabilir mi? İntikam? Neyin intikamı? İntikam güçlü bir devindiricidir. Erika ekrana bakarak Lisbeth Salander'in ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Orada mısın? Evet, intikamdan niçin bahsettin? Rosie'nin raporunu okudum. Bütün olayları zehirli kaleme bağlıyorsun. Niçin şaşırmadım? Evet, sapığa benzemiyor. Ne demek istiyorsun? Sapıklar genellikle cinsel takıntılarla hareket ederler. Seni taciz eden, sapıkmış izlenimi yaratmaya çalışan birine benziyor. Kıçına tornavida girsin. Nedir bu? Tam bir parodi. Öyle mi? Ben gerçek bir sapık nasıl olur gördüm. Çok daha iğrenç, kaba ve grotesk davranırlar. Aşkı ve nefreti aynı anda ifade ederler. Seni taciz eden sapığa benzemiyor. Sence yeterince kaba değil mi? Hayır, Eva Carlson'a gönderilen e-posta sapık profiline uymuyor. Biri dalgasını geçiyor. Anlıyorum, bunu düşünmemiştim. Sapık değil, senin de sorunu olan biri. Tamam, önerin ne? Bana güveniyor musun? Belki. SMP'nin bilgisayar ağına girmemi sağla. O kadar uzun boylu değil. Hemen, yakında buradan götürüleceğim ve internete girme imkanım kalmayacak. Erika 10 saniye bekledi. SMP'yi bir... Ne? Bir çılgının eline teslim etmek. Lisbeth bir katil değilse de normal olmadığı da ortadaydı. Ama ne kaybederdi? Nasıl? Bilgisayarına bir program yüklemeliyim. Güvenlik duvarı var. Yardım edersen mesele değil, interneti çalıştır. Zaten çalışıyor. Explorer? Tamam. Bir adres yazıyorum, kopyalayıp Explorer'a yapıştır. Şimdi bir program listesi görüyorsun. Asphyxia Server'a tıklayarak indir. Erika talimata uydu. Tamam. Asphyxia'yı çalıştır. Yükleyi tıkla ve Explorer'ı seç. İşlem 3 dakika aldı. Şimdi bilgisayarı yeniden çalıştır. Bir süre bağlantımız kesilecek. Tamam. Yeniden başladığımızda sabit diskini internette bir sunucuya aktaracağım. Tamam. Yeniden çalıştır. Birazdan mesajlaşırız. Erika Berger yeniden çalışan bilgisayarının ekranına hayranlıkla baktı. Aklı başında mı davranıyor bilmiyordu. ICQ'su sinyal verdi. Yeniden merhaba. Merhaba. Şimdi söyleyeceklerimi yaparsan işler hızlı yürür. İnterneti çalıştırıp göndereceğim adresleri kopyala. Tamam. Şimdi bir soru göreceksin. Başlata tıkla. Tamam. Şimdi sabit diske vereceğim isim soruluyor. SMP2 ismini ver. Tamam. Şimdi gidip bir kahve al. Bu biraz zaman alır. Monica Figueroa cumartesi sabahı alışkın olduğu saatten 2 saat sonra 8'de uyandı. Yatakta doğrulup horlayan Mikhail Blomquist'e baktı. Ne yapalım? Kusursuz insan olmaz. Mikhail Blomquist macerası nereye kadar gidecek diye merak ediyordu. Biyografisinden çıkarabildiği kadarıyla Mikhail uzun süreli ilişki sürdürülebilecek sadık tiplerden değildi. Ayrıca kendisi de sürekli bir ilişki, buzdolabı ve çocuk istediğinden emin değildi. Genç kızlığından beri bir düzine başarısız girişimden sonra düzenli ilişkilerin abartıldığı teorisine daha çok inanmaya başlamıştı. En uzun ilişkisi Uppsala'daki bir meslektaşıyla 2 yıl sürmüştü. Diğer taraftan her ne kadar seksin bütün rahatsızlıklara karşı iyi bir terapi olduğuna inansa da öyle bir gecelik ilişkiler yaşayacak kadınlardan değildi. Mikhail Blomquist yatakta iyiydi, iyiden de öteydi, kaliteli bir insandı. Monica'yı her anlamda tatmin ediyordu. Yaz aşkı, aşık olmak, aşık mıydı? Banyoya girerek yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladı, şortunu giydi, üzerine ince bir ceket alıp ayaklarının ucuna basarak evden çıktı. 45 dakika koştuktan sonra kas gevşetme hareketlerini yaptı. Saat 9'da geri döndüğünde Blomkvist hala uyuyordu. Eğilip Mikael şaşkınlıkla gözlerini açana kadar kulağını ısırdı.
''Günaydın sevgilim, sırtımı sabunlayacak birine ihtiyacım var.''
Mikael ona bakıp bir şeyler mırıldandı. ''Ne dedin?''
''Duş almana gerek yok, zaten sırılsıklam olmuşsun.''
''Şöyle bir tur koştum, bence sen de gelmeliydin.''
''Senin temponda koşarsam korkarım ambulans çağırmak zorunda kalırsın. Normaller Strand'da kalp krizi vakası.''
''Boş laf, haydi uyanma vakti.''
Mikael Monica'nın sırtını, omuzlarını sabunladı. Kalçalarını, göbeğini, göğüslerini. Bir süre sonra Monica duşa olan ilgisini kaybederek Mikael'i yatağa götürdü. Saat 11'de dışarı çıkarak bir kahvenin bahçesinde kahve içtiler.
''Sen alışkanlık yapabilirsin.'' dedi Monica Figueroa'la. ''Daha birbirimizi tanıyalı birkaç gün oldu.''
''Bana çok çekici geliyorsun, sanırım bunu biliyorsun.''
Monica başını salladı.
''Niçin çekici geliyorum?''
''Üzgünüm, bu soruya cevap veremem. Bir kadın beni niçin etkiler, başka bir kadın niçin hiç dikkatimi çekmez, bunu hiçbir zaman anlayamadım.''
Monica düşünceli bir ifadeyle gülümsedi.
''Bugün işim yok.'' dedi.
''Benim var. Mahkeme başlayana kadar yapmam gereken bir yığın iş var ve son 3 geceyi çalışmak yerine seninle geçirdim.''
''Yazık.''
Mikael ayağa kalktı. Monica'yı yanağından öptü. Monica onu yakasından tutup çekti.
''Blomkvist, seninle arkadaşlığıma devam etmeyi çok isterim.''
''Ben de.'' dedi Mikael. ''Ama bu öyküyü bir limana yanaştırana kadar inişli çıkışlı olacaktır.''
Mikael Huntver Kargatan'a doğru uzaklaştı. Erika Berger kahveyle dönüp bilgisayarın ekranına bakmaya başladı. 15 dakika boyunca ekran koruyucunun arada bir çalışıp kapanması dışında hiçbir şey olmadı. Sonra ICQ'su işaret verdi.
''Tamam, sabit diskinde bir sürü pislik var, ayrıca iki virüs.''
''Sorry, ikinci adım ne?''
''SMP'nin bilgisayar ağının yöneticisi kim?''
''Bilemiyorum, büyük ihtimalle teknik şefimiz Peter Fleming.''
''Tamam,
ben ne yapacağım?''
''Hiçbir şey, evine git.''
''Hepsi bu mu?''
''Benden haber bekle.''
''Bilgisayarı açık mı bırakayım?''
Lisbeth Salander onun ICQ'sundan çıkmıştı bile. Erika bir süre öfkeyle ekrana baktıktan sonra bilgisayarını kapattı. Dışarı çıktı, oturup sakin bir şekilde düşünebileceği bir kafe aradı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 522.